Ayrım 24.
Yılandığı sürekli zencefil gazozu ve bourbon içerek adama yaklaşsam mı diye düşünürken Doktor Danny Boy salona toptan fırlayan gülle gibi daldı. Kendini yüksek sesle tanıttı. Herkesi masaya davet etti. Yemek salonu pek resmiydi. Upuzun yemek masası kırmızı plastikten, sandalyeler krom borulardan ve mor kanvastan yapılmışsa da resmiyet havası bozulmuyordu. Buranın da duvarları beyazdı. Yine bir iki eşer göze çarpıyordu. Bu tablolar sonsuz gibi görünen hayat ilmeğinde gizli ve sistematik olarak meydana gelen şiirsel dönüşümleri anlatıyordu. Plastik şamdandaki mumlar pırıl pırıldı. Sonbaharın son kasım patıları vazoların kenarından başlarını aşağıya doğru sarkıtmışlardı. Bindikleri gemi yabancıydı. Belki de tehlikeli bir limana doğru giden yolcular gibiydiler. Bu kasım patıları içinde biraz da pancar bulunan masa süsünün bir parçasıydı. Priscilla pancarları önce fark etmedi. Gözleri Doktor Denibo'ya takılmıştı. 50 yaşına gelmiş tek gözlü bir adamın bu kadar yakışıklı olabilmesi şaşılacak şeydi. İncecik, çevik, güneş yanığı, atletik görünüşlü bir adamdı. Başı gümüş rengi buklelerle doluydu. Dişleri dominoların üzerindeki benekler gibiydi. Tek gözündeki parıltı nice erkeğin çift gözündekinden daha fazlaydı. Yüksek voltajlı bir maviydi gözünün rengi. Sağ gözüne taktığı bantla kontrast oluşturuyordu. Bant beyaz vinildi. Orta yerine yeşil bir yonca resmi yapılmıştı. Priscilla onun çok resmini görmüştü tabii. Kimi gözünü kaybetmeden önce, kimi daha sonra çekilmiş resimlerdi. Ama adamdan taşan bu çekiciliği hiçbiri yansıtmıyordu. Geçmişi hakkında pek çok şey de bilmediğini düşündü. Parlak bir genç antropolog olarak Dublin'den ayrılmış, Harvard'da ders vermeye gelmişti. Orada bir takım kimyasal maddelerle görevinin gerektirmediği deneyler yapmaya başlamıştı. Bu maddeler insanın zihnini değiştiren türden şeylerdi. Bu yüzden profesörlüğünü kaybetmiş, Amazon Vadisi'ne gidip orada Kızılderililerle hayal asması çiğnemişti. Amerika'ya döndüğünde artık kendine özgü psikedelik bir peygamberdi ya da bir elektronik şamandı. Kendine öyle diyordu. Televizyon röportajlarına çıkmış, üniversitelerde konferanslar vermiş, bazı kimyasal maddelerin insanda bilinç artırımına yol açtığını, bilince yükselen insanların da şiddete, açgözlülüğe, korkuya, çekingenliğe eğiliminin azaldığını söylemişti. Vatandaşları şiddetten, açgözlülükten, korkudan ve çekingenlikten kurtarmak, hükümetlerin hiçbir zaman işine gelmediğinden, hükümet hemen Doktor Danny Boy'u susturmaya kalkmış, onu sahte bir marihuana suçuyla tutuklamış, çelik otele kapatıvermişti. Danny Boy oradan kaçmış, 2 yıl sonra Costa Rica'da bir orkide çiftliğinde yakalanıp tekrar Kodes'e tıkılmıştı. Yaklaşık 10 yıl sonra şartlı tahliye olmuştu. Bu süre içinde sadist bir gardiyan yüzünden bir gözünü kaybetmiş, seminal sıvısını bir zarf içinde gizlice yollayıp karısını da hamile bırakmıştı. 2-3 yıl kadar önce sessizce Seattle'da ortaya çıkmış, ölümsüzlük ve uzun ömürlü araştırmaları yapacak bir vakfı, yaratılışı el verdiği kadar sessiz biçimde kurmuştu. Bunları biliyordu Priscilla. Ama masanın başında oturan o çekici adamın bu anlatılanlarla hiçbir ilgisi yokmuş gibi geliyordu ona. İrlanda tüvitinden elbisesi içindeki Danny Boy kırmızı şarabını yudumluyor. Ara sıra çatalıyla gözündeki banda tıp tıp vuruyor. Çeşitli konulardaki sohbetlere hep öncü oluyordu. İngiltere dedi tiksinti dolu bir sesle. Kalıp buz bile imal etmesini bilmeyen bir ülke nasıl kendisini büyük bir uygarlık olarak yutturmaya çalışabilir? Az sonra dikkatini dil bilgisine çevirdiği görüldü. Eş anlamlı diye bir şey yoktur. Hemen hemen bağırıyor denilebilirdi. Tufan başka şey, sel başka şeydir. Bu sözlerin her birinden sonra kahkahalarla gülüyor, sanki demin ateşli ateşli savunduğu şeyle alay ediyordu. Masanın öbür başında ev sahibeliğini Danny Boy'un küçücük kızı üstlenmişti. Adı Huxley Andy. Priscilla onun salonunda oturuyordu. Priscilla'nın tam karşısındaki yer de boştu. Huxley Ann, oraya siyah bir bayan gelecekti diye bilgi verdi kendiliğinden. Ama gelmedi. Belki de geç kalmıştır. Çok uzaktan geliyor. Danny Boy'un salonundaki yer de boştu. Küçük kız o Doktor Morgenstern'in tabağı diye açıkladı. Sıçramayı bitirince iner aşağıya. Sıçramak mı diye sordu Priscilla. Huxley en hı diye kıkırdadı. Ama o sözlerine devam edemeyen Profesör Morgenstern odaya girdi, yerine yürüdü. Uzun boylu, kalın yapılı bir Almandı. Gri takım elbise giymişti. Gözünde gözlük vardı. Kafası bomba gibi keldi. Ünlü kimyacı için soğuk, net bakışlı, metodik, mantıklı insanın simgesi denilebilirdi. Oysa çığ seferine çıkmış Saint Bernard'ları hatırlatıyordu. Suratı Noel çorabı kadar kırmızıydı. Kalbi öyle hızlı atıyordu ki kravatı yerinde sekip duruyordu. Şerif konuğu açık ve de garip bir biçimde soluk soluğa bile olsa diğerleri onu gördükleri için rahatlamışlardı. Çoğu Seattle bilim dünyasının üyeleriydi. Washington Üniversitesi kürsü başkanları, Boeing uçak fizikçileri, İsveç Hastanesi'nin araştırma kimyagerleri, belediyenin tıp ve teknoloji danışmanları. Az önce Doktor Deniboy'un yanında pek tedirgindiler. O yersiz sözler, o patlayan kahkahalar hepsini rahatsız etmişti. Adamın ününü de bildiklerinden belki de bir toz falan çekmiştir diye düşünüyor olmalıydılar. Ama Priscilla, Fransız mahallesindeki gezginlerle ve İrlanda kanalındaki yaltakçı tüccarlarla uzun zaman geçirmiş bir insan olarak bu tür saçmalamanın hiç de yapay olarak yaratılamayacağını çok iyi bilenlerdendi. Sebebi ne olursa olsun, konukların Doktor Morgenstern'in gelişiyle rahatladıkları yüzlerinden okunuyordu. Hicks o akşam elinden hiç düşmeyen kadehini bir kere daha kaldırıp, ''Baylar bayanlar, bu yağmurlu Kasım akşamında dünyanın tek çifte Nobel ödüllü bilim adamını, Doktor Wolfgang Morgenstern'i Seattle'da Son Gülüş Vakfı'nda ağırlamanın onurunu duyuyoruz.'' dediği zaman herkes alkışladı. Alkışlar bittiğinde kimyacı oturdu. Önündeki sebze çorbasını incelemeye koyuldu. Küçük Huxley en Priscilla'ya doğru eğildi, fısıldadı. Wolfgang, bize birkaç Nobel numarası göstersene. Babam hep öyle der ona. Hi hi. Priscilla güldü. Bilgisayar halde onun güldüğünü duymuş olmalıydı. Gözünde onaylayan bir bakışla masanın ucuna baktı. Çorba kaşığını kaldırıp ona doğru havada salladı. Alabalık çok lezizdi. Giderek şişman bir topa benzemeye başlayan Huxley en bütün dikkatini balığa verdi. Priscilla'nın karşısındaki koltuk hala boştu. Diğer konuklar pek de konuşkan olmayan Morgenstern'le çene çalmaya çalıştılar. Sorularının çoğuna Hicks Deniboy cevap veriyordu. Bir iki mantıklı cümle söyledikten sonra hemen bir ölümsüzlük vecizesi patlatıveriyordu. Yanında götüremeyeceksen gitme ya da ölüm ciddi bir hatadır. Peşinden de gümbürtülü bir kahkaha. Terbiyeli konukların yüzlerinde sıkkın gülümsemeler vardı. Yemeği sessiz sessiz yiyen Priscilla bu durumu pek eğlenceli bulmaya başlamıştı. Ta ki ortadaki süsün içinde duran üç pancarı görünceye kadar. Yoksa pancarları kapısına Deniboy mu bıraktırıyordu? Eğer öyleyse amacı neydi? Düşünceye dalmıştı Priscilla. Hizmetçi ona çikolata kreması mı yoksa dilimlenmiş elma mı istediğini sorunca kendine geldi. Şey ne dediniz diye mırıldandı. Kaloriyle aranız nasıl dedi bu sefer hizmetçi. Tepsiyi uzattı. Pris kalorilerin sayısı konuklardan fazla deyip kremalardan bir tanesine uzandı. Huxleyen buna bir kahkaha attı. Deniboy ikinci kez Priscilla'ya kaşığını sallayıp tatlı bir bakışla baktı. Kahveler içildikten sonra konuklar hızla azalmaya başladılar. Besbelli yalnızca Doktor Morgenstern'i tanımak amacıyla gelmişlerdi. Az ya da çok bir hayal kırıklığıyla bu işlerini de tamamlayınca kapının yolunu tutmuşlardı. İlginç diye düşündü Priscilla. Bu adamlar çabucak buradan kurtulmak istiyor. Dışarıdakiler de içeriye girmek için yanıp tutuşuyor. Salonun ilerisinde brandy ve sigara içen cesur gruba katıldı. Belki sonra laboratuvarları gezdirirler diye umuyordu. En çok da masadaki pancarları sormak istiyordu. Benim artık yatmam gerek bayan. Partido, bayan Partido. Ama sen bana Priscilla diyebilirsin. Artık yatmam gerek Priscilla. Saat 10'u geçti. Puro dumanı da başımı döndürüyor. İyi geceler Huxley en. Harika bir geceydi. Çocuğun tombul elini sıktı. Baban bize laboratuvarlarını gösterir mi dersin? Kız şaşırmış göründü. Ne laboratuvarı diye sordu. Hımm dedi Priscilla. Demek laboratuvar yok. şaşmamak gerek herhalde. Yağmurluğunun yerini gösterir misin bana? Puro dumanı benim de başımı döndürüyor. Konyağını bir tek yudumda bitirdi. Sarı vinil yağmurluğunu giyerken yanakları aşırı alkolden kıpkırmızı olmuştu. Bulanık olarak gördüğü Huxley Anne el salladı. Çakır keyif olmasına rağmen yine de çekingen adımlarla şöminenin önünde duran ev sahibine yaklaştı. Adam kelle avında kullanılan bıçakları konuklardan bir çifte gösterip anlatıyordu. Onlarsa bir an önce kendilerini kurtarıp Doktor Morgenstern'le konuşma peşindeydiler. Yamyam damağın en sevdiği lezzetlerden biri el ayasıdır diyordu Wicks. Ama taşaklara da hiç dayanamaz. Ben de denedim. Leziz bir tadı var. Kadının soluğu boğazına tıkanır gibi oldu. Özür dilerim Doktor Danny Boy. Wicks Priscilla'ya döndü. İsyan ve zekayla parlayan sağlam gözü fener gibi sallanıyor. Yeşil yoncalı bant da onu takip ediyordu. Gitmiyorsunuz ya. Gidiyorum. Zaten burada ne işim vardı onu bile anlayamadım. Ama yemeklere teşekkürler. Leziz bir tadı vardı. Yanındaki çift bu fırsattan yararlanıp kaçıverdi. Danny Boy sırıttı. Tabii haklısınız. Sizin gibi konuklar da çok leziz olur. Leziz demişti ve herhalde onu kastetmişti. Makbul iştah kabartıcı ve nefis eş anlamlı kabul edilemezdi. Hemen gitmeye mecbur musunuz? O gözdeki parıltı, o sesteki ton, Priscilla'nın östrojen düzeyi 1.9 saniyede 0'dan 60'a ulaşıverdi. Yer çekimi öyle güçlüydü ki Pris'in kalçası çekildi. Meme başları dikleşti. Zorlukla cevap verdi. Mecburum, bir randevum var. Randevu ha? Ama pek hevesli haliniz yok. Hatta açık sözlülüğümü bağışlarsan bana pek mutsuz bir kadın gibi görünüyorsunuz. Sofrada gülen tek konuk olduğunuz halde söylüyorum bunu üstelik. Mizah anlayışı bir tek sizde vardı. Yani bir bilgelik düzeyine ulaşmış tek konuk sizdiniz. Priscilla biraz şaşalamıştı. Bu söz hakaret mi, iltifat mı anlayamıyordu. Bir şeyim yok dedi. Biraz yorgunum o kadar. Siz yok yere sonuç çıkarıyorsunuz. Hem mutsuzluk doğal bir şeydir. Ben hayatın doğal üzüntülerinden kurtulmaya çalışan o kaçıklardan değilim. Kapıya doğru ilerlerken adımları pek hızlı değildi. Danny Boy peşinden geldi. Tabii hayatta üzüntü pek boldur. Ölüm de ek bir üzüntüdür. Korku, kaygı, suçluluk, hatta biraz nevroz. Hayatın kabul etmesi zor gelen bu sonucuna doğal tepkilerdir. Ama seçilecek yol bu tepkileri fazla ciddiye almamaktır. Şu vücut denen kutuda geçireceğin kısa zamanı o üzüntülerle işbirliği yaparak önemsizleştirmemektir. Priscilla yağmurluğunun yakalarını açıp kapatarak ''Bana öyle geliyor ki mutlu denilen insanlar asıl önemsiz olanlar'' dedi. ''Gerçeklerden kaçıyor, önemli şeyleri hiç düşünmüyorlar.'' ''Gerçeklik özneldir. Bu kültürde tatsız ve ciddi şeyleri önemli sayma eğilimi var. Mutlu sersemler konusunda haklısınız. Ama onlar mutlu olmaktan çok beyinleri çıkarılmış tipler. Bir yandan asık suratlı mutsuzun durumu da aynı derecede gülünç. İnsan mutsuzken dikkati hep kendine döner. Kendini çok ciddiye alır. Mutlular yani kendilerini gerçekten sevenlerse pek düşünmezler kendilerini. Mutsuzu neşelendirmeye çalıştığında istemez karşı çıkar. Çünkü dikkatini kendinden ayırıp evrene yöneltmek zorunda kalacaktır. Mutsuzluk kendine düşkünlüğün varacağı son noktadır. Bu adam onu konferans dinleyicisi falan mı sanıyordu yoksa? Önemsiz bir garson kız olduğunu anlayamıyor muydu? Güzel bir İtalyan barmen kızının dudaklarına kavuşmaya gideceğini, ''Tanrım'' dedi, ''Kitap gibi konuşuyorsunuz. Şaşılacak bir yanı yok. Yani çok mu fazla okursunuz? Öyle bir şey yoktur. Eğer okuduklarım saçma akademik romanlar değilse tabii. Yok, demek istediğim şu, ben çok gençken, çocukken sabahları annemle babamın yatağına tırmanır, ikisinin arasında yatardım. İkisi de hemen bana arkalarına dönerlerdi. Birer kitap desteği gibi, benim de kendimi kitap sanarak büyümemden doğal bir şey olamazdı. Anneyle babanın çocuğu reddetmesi ha? O konuyu A'dan Z'ye bilirim ama sizin hızınızı pek kesememiş. Bunu konuşmak ister miydiniz? Hayır dedi Priscilla. Bir fırsat görünce hemen yakalamalıydı. Ben pancarları konuşmak isterdim. Adamın boğazından bomba gibi bir kahkaha fırladı. Son kalan konuklar da şemsiyelerini kapıp kaçtılar. Tek gözü kapandı, sonra yavaş yavaş açıldı. Bu iş öyle uzun sürdü ki iris tekrar parıldamaya başladığında Koca binada tek konuk kalmadığı gibi Wolfgang Morgenstern de merdivenlerin yarısına varmıştı. Pancar mı dediniz? Evet. Bu gece buraya neden davet edildiğimi bilmek istiyorum. Ayrıca masanızdaki pancarların benim kapıma bırakılanlara neden o kadar benzediğini de bilmek istiyorum. Sesi öyle katıydı ki insan brandy kadehini koyabilirdi üzerine. Ah anlıyorum, evet. Doğrusu açık konuşmak gerekirse Miss Partido, hayatım, bu gece masamda pancar olmasının nedeniyle sizin kapınızda da pancar olmasının nedeni aynı. Ama ne yazık ki aradaki ilişkiyi ben de tam bilemiyorum. Tek bildiğim bu konunun 1000 yaşındaki odacıyla ve onun parfümüyle ilgili olduğu. Priscilla onun yüzündeki her gözeneğe ayrı ayrı baktı. Biraz Priscilla'nın kafasındaki sevgili baba imajına uyuyordu. Bu sefer psikedelik patlamalarla dolu değildi konuşması. İçten konuşuyor gibiydi. Ne demek o diye sordu Priscilla. Ya ne demek? Konuya bu gece girebileceğimizi umuyordum. Ama bir tek sen geldin. Aslında Marcel Lefebvre'ın pazardan önce gelemeyeceğini haftanın başından beri biliyordum. Ama ötekini gerçekten bekliyordum. Bir dakika, Marcel Lefebvre, yani parfümcü mü? Ta kendisi. Priscilla, Marcel Lefebvre'ın parfümcüler toplantısında yaptığı konuşmayı dinlemişti. Yaman bir konuşmaydı. Bir bakıma Priscilla'nın hayatını değiştirmişti. Yağmurluğunun çıtçıtlarını açtı. Sanırım oturup konuşmamız gerek dedi. Pekala öyleyse, yağmurluğunu çıkarmasına yardım etti. Birer içki getireyim. Bakın Miss Partido, İçle eğlenceyi birbirine karıştırmak Meryem anamızın hoşuna gitmez. Biliyorum ama eğlence benim işimdir. Zevklerin uzatılması, sonsuzluğa kadar sürdürülmesi, ölümsüz ruhunun sizin cazibenizle aydınlanması. Mutsuz gözlere bir ziyafetsiniz bir bakıma. Boş kadehiyle gözünün bandına vurdu. Sanıyorum sizden ufacık bir ağız sevişmesi istemezsem gece bodruma zincirle bağlanma ve kendi kendime kalma cezasını hak ederim. Tanrım diye düşündü Priscilla. Adam perilere sahiden inanıyor galiba ama yine de onu öpmekten kendini alamadı. Bu arada 12 blok ileride Ricky elinde yarım kilo hediye paketine sarılmış çikolatayla Priscilla'nın dairesine girmişti. Zor olmamıştı içeri girmek. Kapı kilitli değildi zaten. Aralık duruyordu. Ricky başını iki yana salladı. Aklı nerede bu kızın diye söylendi. Bu yetmiyormuş gibi ev, Ricky'nin şimdiye kadar görmediği bir keşmekeş içindeydi. Ortalıkta pancar falan yoktu ama, hatta deterjan ve sabun kokusu da vardı ama, her çekmece çekilmiş, her eşya boşaltılmış, mutfak dolapları sanki orayı aç maymunlar taramış gibi bir hale gelmişti. Eşyalar her tarafa dökülmüş duruyordu. Hijyenik bağlar bile banyoda yerlere atılmıştı. Öyle bir haldeydi ev. Ricky kolları sıvadı, ortalığı toplamaya girişti. Bu iş 2 saat sürdü. Bereket versin daire küçüktü. Başak Burcu'nun titizliği de işe yarıyordu. Priz amma da şaşıracak diye düşündü. Saatte gece yarısını geçti. Umarım daha fazla geç kalmaz. New Orleans. İnsan New Orleans'a ayağını attığı dakikada ıslak koyu renk bir şey hemen üzerine atlar. Azma zamanı gelmiş bataklık köpeği gibi bela olur başına. New Orleans'ın bu etkisinden kurtulmanın tek yolu onu yemektir. Önce benyetlerden, karavide çorbalarından başlayıp, şambalayaları, karides fırınları, baharlı turtamsı börekleri, pilavlı kırmızı fasulyeleri, pompanoları, sebze fileleri, düzine düzine çiğ istiridyeleri mideye indirmektir. Kahvaltıda ızgaralarla başlayıp yatarken ezmelerle bitirmektir. Kente gelen bir yabancının bir haftada 7 kilo alması pek de şaşılacak bir şey değildir. Ama bunun karşıtı olan seçenek çok daha beterdir. Eğer gece gündüz aralıksız yemezseniz, kan ırmağınıza sürekli yeni ve zengin lezzetler sunmazsanız, o esrarengiz hayvan başınıza bela olmaya devam edecektir. Onun o korkunç varlığını kentten ayrıldıktan çok sonra bile hala hissedeceksiniz demektir. Hatta cinsel sapıkların işlediği suçlar gibi insanda ebediyen geçmeyecek psikolojik yaralar bile bırakabilir. Şimdi siz sanırsınız ki bura yerlilerinin bu işe bağışıklığı vardır. Evet, gerçi bir dereceye kadar vardır ama ömür boyu New Orleans'ta yaşamış insanlar bile Creole yemeklerini ciddiye almazlarsa karşılığını ağır öderler. Buranın mutfağı inanılmaz ve harikulade bir şeydir. Orası kesin. New Orleanslıların sık sık dışarıda yemek yemesinin de keseleri hariç başka hiçbir şeye zararı yoktur. Buna karşılık güneyli kibarların söz konusu etmek istemediği bir takım gizli yanları da vardır bu işin. Ayak takımı bile kentlerinin başına bela olan o iğrenç yaratıktan söz etmek istemez. Onu besler, idare etmeye çalışırlar. Kent halkı bir süre başka yerlerde seyahat etmişse, yolculuk boyunca ne kadar güzel yemekler yemiş olurlarsa olsunlar, döner dönmez o hayvanı memnun etmek zorunda kalacaklarını bilirler. Willow Jackson'da Seattle'dan gelen uçaktan iner inmez Arnold'un balık panelerinin yanında bir bardak Bichot, Chas, Montjackie'yi belki de bir parça kasırga damlasıyla çok özlemiş olduğunu, bunlardan bir an daha ayrı kalmaya dayanamayacağını hissetti. Ama kendisini alanda karşılayan Lily Duvalier'e yolda Buster Holmes'a uğrayıp bir pirzola yemek istiyor canım dedi. Madame Duvalier de ona hay Allah yavrum, ben işimi gücümü bıraktım, ta buralara gelmek için bir servet harcadım. Sen de beni o izbede karşısına oturtup kemik yalayışını seyrettirmek istiyorsun diye karşılık verdi. Uçakta yemek vermediler mi sana? Bir yandan yakın yordu ama bir yandan da taksinin şoförüne arabayı bastıra çekmesini emretti. İçin için anlıyordu o da durumu. Madame'ın esas anlamadığı Wulu'nun neden ondan havaalanına gelmesini istediğiydi. Aslında Wulu'nun neden Seattle'a gittiğini de pek anlamış değildi ya. Parfümeri Duvalier kadrosunu Seattle'da adı komedi gece kulüplerine benzeyen bir yerde akşam yemeği yemeye çağıran o davetiyeyi hatırlıyordu hatırlamasına. Herhalde orası Priscilla'nın çalıştığı yerdir. Bu davetiye de bir reklamdır diye düşünmüştü. Doktor Wolfgang Morgenstern belki mikrofonda açık saçık hikayeler anlatan Yahudi sunuculardan biriydi. Davetiyenin ardından bir başka zarf çıka gelmişti. İçinde gidiş dönüş uçak bileti, çağrılı konukların da bir listesi vardı. Konuklar arasında bilim adamları, parfümcüler ve evet, Priscilla Partido'da bulunmaktaydı. Çok garip. Lily yine de gitmeyi reddetti ama Wulu başının etini yiyor, kendisinin gitmesine izin vermesini istiyordu. Gerçi Wulu'nun bir grup bilim adamıyla bir masaya oturup yemek yemesi madama biraz garip geliyorsa da bir yandan merak, bir yandan Priscilla için duyduğu kaygılar, bir yandan hazımsızlık ya da başka bir etken sonunda yenilmesine yol açtı. Bu zavallı yerli kızın gidip oralarda kendini gülünç düşürmesine izin verdi. Kendini de dükkanı da çok uzak bir kentte madame oranın daha pek az uygarlaşmış bir yer olduğundan emindi. Yardımcısı yanında yokken hep kaygılanıp durmuştu. Alanda onu karşılamasını isteyen telgraf gelince daha da tedirginleşmişti. Ama işte Wulu karşısında Tanzanya güzeli gibi kendinden emin ve neşe içindeydi. Kanarya adalarını yutan doğal felaket gibi de gülümsüyordu. Yolculuk hakkında madam ne zaman soru sormaya kalksa kız içinde hem kendini beğenmişlik hem suçluluk bulunan bir gülümsemeyle ona bakıyor, karnım çok aç madam, yedikten sonra konuşuruz diyordu. Tabii aslında Wulu'nun açlıktan ölür hali yoktu. O New Orleans hayvanının yakınlığından kendini korumak için yiyordu. Böyle bir yakınlığa ancak Marcel Lefebvre'dan bir de belki Bingo pijamadan gelirse tahammül edebilirdi. Pirzolaları mideye indirdikten sonra kendini konuşabilecek kadar güçlü hissetti. Madam, işin doğrusu ben onu görmedim. Madam kulaklarına inanamıyordu. Priscilla'yı görmedin mi? Partiye gelmemiş miydi? Gelmiştim adam. Ama ben gitmemiştim. Lily Duvalier kendini yerden yere atacaktı. Ama oturduğu yer pek dardı. Madamın taşıdığı kilolar da buralarda pek az rastlanır türdendi. Sen neler diyorsun çocuğum? O partiye gitmedin mi? Hayır madam. Sacrebleu. Lily eski model çantasından bir mendil çıkarıp alnındaki terleri sildi. Mendile bir koku sıkılmıştı. Bingo pijamanın yasemini mi, caz pudrası mı? Daha beter bir şey mi? Bu koku bol sayıda müşterinin yemeğinden başını kaldırıp onlara bakmasına sebep oldu. Peki ne oldu? Ne terslik çıktı? Gözünün önünde Wulu'yu Seattle'da kaybolmuş görüyor, son gülüş vakfının yerini bulamadığını hayal ediyordu. ya da belki kapıdan içeri almamışlardı onu. Hiçbir şey, hiçbir terslik olmadı. Volo'nun yüzünde insanı çileden çıkaran esrarengiz ve mutlu bir gülümseme belirdi. İyi bir şey oldu dedi. Madame de Valier, Allah kahretsin diye aksilendi. Bir an önce söyle bana hemen, neler oluyor? Volo'nun etli salya dolu ağzından ve kusursuz dişlerinin arasından kelimeler döküldü. Şişeyi aldım dedi. Madame de Valier'den cevap çıkmadı. Gözlerini bir iki kere kırpıştırdı, afallamış görünüyordu. Kıyıya vurmuş yavru balina gibiydi. Volo tekrar şişeyi aldım dedi. Madame gözlerini tekrar kırpıştırdı. Bunamış gibi bir ifade vardı yüzünde. Ama o prizin şişesi dedi zayıf bir sesle. Artık değil. Onu ondan çaldın mı? Özgürlüğüne kavuşturdum dedi Volo. O şişe bizim dükkanın malı. Hiçbir zaman Miss Priscilla'nın olmadı. Bunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Madame bilip bilmediğinden pek de o kadar emin değildi. Şişeye dikkat etmemiş olduğundan ne zaman geldiği, ne zaman ve nasıl gittiği gibi konulara biraz yabancıydı. Gözlerini sımsıkı yumdu. Mendilini kokladı, hatırlamaya çalıştı.